Salt Lake şehrinde bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yaptığımız bu yayın ile sizlere İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 187. yıllık genel konferansının genel rahiplik oturumunu getiriyoruz. Bu oturumdaki müzik, Utah, Holiday ve Murray'deki çadır kazıklarından gelen genç bekar yetişkinlerin oluşturduğu bir rahiplik korosu tarafından sunulacaktır. Kilisenin birinci başkanlığında ikinci danışman olan Başkan Dieter F. Uchtdorf bu oturumu yönetecektir.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 187. yıllık genel konferansının rahiplik oturumuna hoş geldiniz. Başkan Thomas S. Manson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Bu toplantılar uydu yayın iletişimi aracılığıyla bütün dünyada birçok yerde bulunan rahiplik sahiplerine naklen yayınlanmaktadır. Bu oturumdaki müzik Brett Tyler yönetiminde Orda Andrew Unsworth eşliğinde Utah Holiday ve Murray çadır kazıklarından gelen genç bekar yetişkinlerin oluşturduğu bir rahiplik korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı "Ey Tanrı'nın adamları, yücelere çıkın" ilahisini söyleyerek açacak. Ardından açılış duası 70'lerden yaşlı Vern P. Stanfield tarafından edilecek. Bundan sonra koro "Ne mütevazi doğmuştu İsa" ilahisini söyleyecek.
Cennetteki babamız, senin oğulların olarak dünyanın her tarafında toplandık minnettarlıkla yüreğimizde. Çok peygamberimiz olduğu için Thomas S. Manson için minnettarız. Onun hizmeti için minnettarız, onun adanmış hayatı için. Peygamberlerin, görenlerin ve vahiy bildirenlerin ayakları ucunda burada toplanabildiğimiz için çok minnettarız. Lütfen onları kutsa, bizim için kutsa. Cennetteki babamız, dua ediyoruz ki bu akşam biz senin sözlerini dinleyelim ve öğrenelim. Ve yüreklerimiz açık olsun. Ve ruh tarafından yüreklerimize dokunulsun ki her şeyi anlayabilelim, bilmemiz istediğin şeyleri. Dua ediyoruz ki yüreklerimiz değişsin. Ve bu fırsatı kullanarak insanlara hizmet etmeye çalışalım daha iyi bir şekilde ve kendimize aynı zamanda. Senin oğlun için minnettarız. Onu her zaman hatırlamamız için bize yardımcı olmanı istiyoruz ve bunları İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. Amin.
Thank you, choir.
Teşekkürler koro. Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'a dinleme ayrıcalığımız olacak. Onu 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı David A. Bednar takip edecek. Ardından kilisenin yönetici gözetmen Gerald Kase bize hitap edecek. Başkan Manson.
My
Sevgili kardeşlerim, Tanrı'nın rahipliğinin inançlı sahiplerinin bu dünya çapındaki toplantısında sizlere hitap etme ayrıcalığımdan dolayı şeref duyuyorum. Bu akşam daha önce konuştuğum bir konudan bahsedeceğim. Peygamber Mormon, kurtarıcının önemli niteliklerinden birini ve onun öğrencileri tarafından özenilmesi gereken niteliği açıklayarak şöyle dedi. Ben alıntı yapıyorum. Ve eğer bir insan yumuşak huylu ve alçak gönüllü olup kutsal ruhun gücüyle İsa'nın Mesih olduğunu kabul ederse onda mutlaka kutsal sevgi var demektir. Fakat onda ilahi sevgi yoksa o bir hiçtir. Bu yüzden onda ilahi sevginin bulunması gerekir. Ve ilahi sevgi çok sabreder ve naziktir ve kıskanmaz ve böbürlenmez, kendi çıkarını gözetmez, kolayca öfkelenmez. Alıntı bitmiştir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, eğer sizde ilahi sevgi yoksa siz bir hiçsiniz. Çünkü ilahi sevgi asla son bulmaz. Bu nedenle her şeyden üstün olan ilahi sevgiye bağlanın. Çünkü her şeyin sonu gelecektir. Ancak ilahi sevgi Mesih'in saf sevgisidir ve sonsuza dek dayanır. Ve son günde kimde ilahi sevgi varsa onun durumu iyi olacaktır. Alıntı bitmiştir. Kardeşlerim, Tanrı'nın rahipliğini başkalarına karşı nazik olmadığınız sürece onurlandıramayız. Değerli arkadaşım ve görev arkadaşım, yaşlı Joseph B. Wirtland, gerçekten çok nazik bir insandı. O şöyle dedi, alıntı yapıyorum. Nezaket, göksel bir hayatın özüdür. Nezaket, Mesih'e benzer bir kişinin başkalarına nasıl davrandığıdır. Nezaket, işte, okulda, kilisede ve özellikle evlerimizde, tüm sözlerimize ve hareketlerimize nüfuz etmelidir. Kurtarıcımız İsa, nezaketin ve şefkatin en güzel örneğiydi. Kutsal yazılar bize rahipliğin doğru uygulanmasının nezaket, ilahi sevgi ve sevgi ilkelerini yaşayıp yaşamadığımıza bağlı olduğunu öğretir. Öğreti ve antlaşmalarda şunu okuruz. Alıntı yapıyorum. Hiçbir güç ya da etki rahiplik sayesinde uygulanamaz ya da uygulanmaması gerekir. Sadece ikna aracılığıyla, sabır aracılığıyla, nezaket ve yumuşak huyluluk aracılığıyla ve içten sevgi aracılığıyla, nezaket ve saf bilgi aracılığıyla, bunlar ruhu ikiyüzlülük olmadan ve hile olmadan son derece açacaktır. Kardeşlerim, hayatlarımızı inceleyelim ve nazik, sevecen ve hayırsever olarak kurtarıcının örneğini takip etmeye karar verelim. Bunları yaptıkça cennetteki evimize geri giden, bazen zorlu olan bu yolculukta cennetin güçlerini kendimiz, ailelerimiz ve yol arkadaşlarımız adına çağırmak için daha iyi bir pozisyonda olacağız. İsa Mesih'in adıyla bunun için dua ediyorum. Amin.
President Monson, we are thrilled to hear your voice.
Başkan Monson, sesini duyabildiğimiz için çok minnettarız. Seni çok seviyoruz ve sürekli senin için dua ediyoruz. Kardeşlerim, şimdi sevinici haber etmeye dair olan hizmetimizle ilgili mesaj paylaşacağım. Bunun için kusar ruhum ona yardım etmesini diliyorum. Her yıl on binlerce genç bey ve genç hanım ve birçok kıdemli çift Salt Lake City'den özel bir mektup almayı hevesle beklemektedir. Mektubun içeriği, hitap edilen kişiyi sonsuza dek etkilemesinin yanı sıra aile üyeleri ve çok sayıda diğer kişiyi de etkilemektedir. Mektup geldikten sonra zarf düzgünce ve sabırla açılabilir. veya heyecanla ve büyük bir telaşla yırtılabilir. Bu özel mektubun okunması asla unutulmayacak bir tecrübedir. Bu mektup, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin başkanı tarafından imzalanmış olup, ilk iki cümlesi şu şekilde okunmaktadır. İş bu mektup ile İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde bir görevli olarak hizmete çağrılınız. Nokta nokta görev bölgesinde çalışmak üzere görevlendirildiniz. Lütfen dikkat edin. İlk cümle Rabbin iade edilmiş kilisesinde tam zamanlı bir görevli olarak hizmet etmek için olan bir çağrıdır. İkinci cümle belli bir yerde ve görev bölgesinde emek vermek için olan görevi işaret etmektedir. Bu iki cümlede ifade edilen önemli farkı anlamak hepimiz için önemlidir. Kilise kültüründe genellikle bir ülkede hizmete çağrılma hakkında konuşuruz. Örneğin Arjantin'de, Polonya'da, Kore'de ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat bir görevli bir yere çağrılmaz. Daha ziyade hizmet etmeye çağrılır. 1829'da Rabbin Peygamber Joseph Smith'e bildirdiği gibi Tanrı'ya hizmet etme arzunuz varsa bu işe çağrılırsınız. Her görev çağrısı ve görevlendirmesi veya daha sonraki bir görev yeri değişikliği Rabbin hizmetkarları aracılığıyla gelen vahiyin sonucudur. Bu işe çağrı Tanrı'dan kilisenin başkanı aracılığıyla gelir. Şu anda dünya çapında faaliyet gösteren 400'den fazla görev bölgesinden birisine yapılan bir atama, Rabbin yaşayan peygamberinin izniyle hareket eden 12 Havariler Kurulu'nun bir üyesi aracılığıyla Tanrı'dan gelir. Peygamberlik ve vahiy dahilindeki ruhsal armağanlar bütün görev çağrılarına ve atamalarına eşlik eder. Öğreti ve Antlaşmaların 80. bölümü 1832'de Peygamber Joseph Smith tarafından Stephen Burnett'e sunulan bir görev çağrısının kaydıdır. Kardeş Burnett'e sunulan bu çağrıyı incelemek, görevli olarak işe çağrılmak ve belli bir yerde çalışmak için görevlendirilmek arasındaki ayrımı daha net anlamamıza ve iki, sevindirici haberi duyurmak için olan bireysel ve ilahi olarak tayin edilmiş sorumluluğumuzu daha çok takdir etmemize yardımcı olabilir. Bu bölümün birinci ayeti hizmete çağrıdır. Doğrusu hizmetkarım Stephen Burnett, Rab sana şöyle diyor, git, dünyaya git ve sevindirici haberi senin sesinin sedası altına gelen bütün yaratılışa vaaz et. Alıntı bitmiştir. İlginç şekilde ikinci ayet, kardeş Burnett'i ona tahsis edilmiş görevli yoldaşı hakkında bilgilendiriyor. Alıntı ve yanında bir yoldaş istediğin için sana hizmetkarım Eden Smith'i vereceğim. Alıntı bitmiştir. Üçüncü ayet, bu iki görevlinin nerede çalışacağını gösteriyor. Alıntı, bu nedenle gidip sevindirici haberimi vaaz edin. İster kuzeye, ister güneye, doğuya ya da batıya fark etmez. Çünkü yolunuzu şaşıramazsınız. Alıntı bitmiştir. Bu kutsal yazıda Rabbin kullandığı fark etmez ifadesinin, onun hizmetkarlarının nerede çalıştığını umursamadığını önerdiğine inanmıyorum. Aslında Rab buna son derece önem verir. Ancak sevindirici haberi vaaz etme işi Rabbin işi olduğu için o yetkili hizmetkarlarına ilham verir, rehberlik eder ve onları yönlendirir. Görevliler nerede hizmet ederlerse etsinler Rabbin ellerinde, her zamankinden daha fazla layık ve yetenekli araç olmak için gayret ettiklerinde ve vazifelerini bağlılıkla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarında o zaman onlar onun yardımıyla yollarını şaşırmazlar. Muhtemelen bu vahide kurtarıcının bize öğrettiği derslerden birisi belirli bir yerde çalışmaya atanmanın gerekli ve önemli olduğu fakat bu iş için olan bir çağrının daha önemli olduğudur. Sonraki ayet, tüm görevler için önemli nitelikleri vurgulamaktadır. Alıntı yapıyorum. Bu nedenle duyduğunuz, gerçekten inandığınız ve doğru olduğunu bildiğiniz şeyleri bildirin. Alıntı bitmiştir. Son ayet, kardeş Burnett'e ve hepimize hizmet etme çağrısının gerçekten kimden geldiğini hatırlatıyor. İşte bu, sizi çağrının, fidyeyle kurtarıcınızın, hatta İsa Mesih'in isteğidir. Amin. alıntı bitmiştir. Bazılarınız kendi kendinize genel konferansın rahiplik oturumunda işe çağrılmak ve çalışmak için görevlendirilmek arasındaki görünen apaçık farklılık hakkında konuşmayı neden seçtiğimi soruyor olabilirsiniz. Sorunuza olan cevabım çok açıktır. Tecrübem bu ilkelerin kilisenin birçok üyesi tarafından iyi anlaşılmamış olduğunu bana öğretti. Bu konuyu ele almamın tek ve en büyük sebebi, çeşitli nedenlerden dolayı hizmet ettikleri sırada farklı bir çalışma sahasına yeniden atanan birçok görevlinin hissettiği kaygı, endişe ve hatta suçluluk duygusu hakkında zamanla öğrendiklerimdir. Sevindirici haberin duyurulması işinde fiziksel kazalar ve yaralanmalar, vize alma konusundaki gecikmeler ve zorluklar, siyasi istikrarsızlık, yeni görev bölgeleri açma ve kadrolama ve dünya çapında gelişen ve değişen ihtiyaçlar gibi olaylar ve durumlar nedeniyle bu tür görev yeri değişiklikleri bazen gereklidir. Bir görevli farklı bir çalışma sahasına yeniden atandığı zaman ilk atamada olduğu gibi süreç tamamen aynıdır. 12'ler kurulu üyeleri tüm bu tür görev bölgesi değişikliklerini yaparken ilham ve rehberlik ararlar. Son zamanlarda kalbindeki en derin duygularını benimle paylaşan vefalı bir kişiyle konuştum. Bir toplantıda işe çağrılma ve çalışma yerine atanma arasındaki farkı açıklamıştım. Bu iyi kardeş elimi sıktı ve gözlerindeki gözyaşlarıyla bana, "Bugün öğrenmeme yardımcı olduğunuz şeyler, 30 yılı aşkın süredir taşıdığım yükü omuzlarımdan kaldırdı," dedi. Genç bir görevliyken ilk atamam Güney Amerika'daki bir çalışma sahasında olmuştu. Fakat vize alamadım. Bu yüzden atamam Amerika Birleşik Devletleri olarak değiştirildi. Bunca yıl boyunca neden çağrıldığım yerde hizmet edemediğimi merak ettim. Artık bir yere değil, bu işe çağrıldığımı biliyorum. Bunu anlamanın bana ne kadar çok yardım ettiğini size anlatamam. Bu iyi adam için derin bir üzüntü hissettim. Dünyanın her yerinde bu temel ilkeleri öğretirken sayısızca insan az önce açıkladığım bu kişi gibi aynı duyguları bana özel olarak ifade etti. Bugün bu konu hakkında konuşurum çünkü bu kilisenin tek bir üyesinin bile çalışmak üzere atanma hakkında yanlış anlamanın, şüphenin, ıstırabın veya suçluluk duygusunun gereksiz yükünü taşımamalı. Alıntı yapıyorum. Bu nedenle gidip sevindirici haberimi vaaz edin. İster kuzeye, ister güneye, doğuya ya da batıya fark etmez. Çünkü yolunuzu şaşıramazsınız. Alıntı bitmiştir. Bu kutsal yazının sözlerini derin derin düşünüp kalbinizi açtığınızda umut ediyorum ve dua ediyorum ki ihtiyacınız olan anlayış, iyileşme ve düzeltilmeyi ruhunuzun derinliklerine götürmesi için kutsal ruhu davet edeceksiniz. Bu konuyu konuşmama neden olduğunu düşündüğüm bir başka sebep ise uzun yıllar boyunca kişisel olarak görevlilerin atamalarını yapma tecrübemdir. 12'ler için görevlileri kendi kişisel çalışma sahalarına atama sorumluluklarımızı yerine getirirken, hiçbir şey devam eden bu son zaman vahiylerinin gerçekliğini Rabbin isteğini sezmeye çalışmaktan daha güçlü bir şekilde teyit edemez. Kurtarıcının her birimizi birer birer ve ismimizle tanıdığına ve önem verdiğine tanıklık ederim. Şimdi bu işe çağrılmaya hazırlanmanın temel ama çoğu zaman göz ardı edilen yönünü kısaca ele almak istiyorum. Tanrı'nın oğulları için olan hazırlık ve ilerleme modelini birbiriyle bağlantılı üç kelime tanımlar. Rahiplik, tapınak ve misyon. Bazen ebeveynler, arkadaşlar ve kilise üyeleri olarak genç beylere yönelik görevli hazırlıklarına o kadar yoğunlaşırız ki tam zamanlı görevli hizmetine başlamadan önce yerine getirilmesi gereken antlaşma yolundaki diğer hayati adımları bir dereceye kadar ihmal edebiliriz. Bir görevli olarak çalışmak, ömür boyu sürecek bir ruhsal gelişme ve hizmet için güçlü bir temel oluşturma sürecinde kesinlikle önemli bir yapı taşıdır. Ancak tek önemli şey değildir. Atandığımız çalışma sahasına varmadan önce alınan rahiplik ve tapınak nimetlerinin ikisi de tüm yaşamımızda bizi ruhsal olarak kuvvetlendirmek ve güçlendirmek için gereklidir. Genç beyler, Harun rahipliğinin veya daha küçük rahipliğin vazifelerini yerine getirirken ve bu rahipliği onurlandırırken, Melkizedek rahipliğinin veya daha yüksek rahipliğin yemin ve antlaşmasını almaya ve yüceltmeye hazırlanıyorsunuz. Daha yüksek rahipliği almanın en önemli şart, tek şartı kişisel layıklıktır. Sizi bir ömürlük, özverili rahiplik hizmeti beklemektedir. Şimdiden sık sık anlamlı hizmetler sunarak hazırlanın. Lütfen, layık olmayı ve layık kalmayı, sevmeyi öğrenin. Layık olun, layık kalın. Melkizedek rahipliğini aldıktan ve hizmet etme çağrısını kabul ettikten sonra bir genç bey, kutsal tapınağın antlaşmalarının ve kutsal törenlerinin kudretiyle kuşanabilir. Tapınağa gitmek ve tapınak ruhunun içinizden geçmesini yaşamak, tam zamanlı bir görevli olarak yapılan etkin hizmetten önce gelir. Siz genç beyler ve kilisenin tüm üyeleri için tapınağın kutsamalarını almanın tek ve en önemli gereksinimi kişisel layıklıktır. Sevindirici haber standartlarına uygun yaşadığınız sürece, gençlik yıllarınız boyunca Rabbin evine girebilir ve kutsal törenlere katılabilirsiniz. Tapınak törenlerine olan sevginiz ve kavrayışınız, sizi yaşamınız boyunca güçlendirecek ve kutsayacaktır. Lütfen, layık olmayı ve layık kalmayı, sevmeyi öğrenin. Layık olun, layık kalın. Birçok genç bey ve genç hanım zaten geçerli olan sınırlı kullanımlı bir tapınak tavsiye belgesine sahiptir. Harun rahipliği sahipleri olarak tapınakta aile üyeleriniz için kendi ailenizin isimlerini bulup vaftiz ve kiliseye kabul törenleri gerçekleştiriyorsunuz. Tapınak, tavsiye belgenizin devamlılığını sağlamak sizin layık olduğunuzu gösterir. Ve tapınakta başkalarına hizmet etmeniz, Melkizedek rahipliğine hazırlanmanın önemli bir parçasıdır. Genç beyler, her biriniz şu anda bir görevlisiniz. Tüm çevrenizde her gün hakikati nerede bulacaklarını bilmediklerinden dolayı sadece bu yüzden hakikatten uzak kalmış arkadaşlarınız ve komşularınız vardır. Ruh tarafından yönlendirildiğinizde, iade edilen sevinirici haberin gerçeklerini arkadaşlarınıza tanıtacak bir düşünce, bir davet, bir text mesajı veya tweet paylaşabilirsiniz. Hevesli bir şekilde görevli işine girişmek için resmi görev çağrınızı beklemenize gerek yok. Rahiplik, tapınak ve misyon nimetleri bir araya gelerek Mesih'te birleştiğinde ve genç bir görevlinin kalbi, aklı ve ruhuyla sinerji yaratarak etkileşime girdiğinde kişi bu iş için vasıflı olur. Rab İsa Mesih'i yetkili olarak temsil etme sorumluluğunu yerine getirmesi için kişinin kapasitesi artırılır. Rahiplik ve tapınak antlaşmalarını onurlandırma, rahiplik kutsal törenleri aracılığıyla Tanrı gibi olmanın gücünü alma, özverili şekilde hizmet etme ve sonsuz sevindirici haberi Tanrı'nın çocuklarına duyurmanın ruhsal açıdan güçlü birleşimi bir genç beyi inancında kararlı ve bağlı ve Mesih'te köklenen ve gelişen bir kişi haline getirir. Evlerimizde ve kilisede Rabbin, Tanrı'nın sadık oğulları için olan hazırlık ve ilerleme modelinin her üç unsuruna dengeli şekilde önem vermeliyiz. Rahiplik, tapınak ve misyon. Her üçü de bizden layık olmayı ve layık kalmayı sevmemizi ister. Layık olun, layık kalın. Sevgili kardeşlerim, size söz veriyorum ki, sevindirici haberi duyurma işi çağrınızda ve belirli bir sahaya veya çalışma sahalarına olan atamalarınızda vahiyin ruhsal armağanı olarak size eşlik edecektir. Siz şimdi özverili rahiplik ve tapınak hizmeti aracılığıyla özenle hazırlanırken, Rabbin yaşayan hakikatine olan tanıklığınız güçlendirilecektir. Ona ve onun işi için olan sevginiz kalbinizi dolduracaktır. Siz layık olmayı sevmeyi öğrenirken birçok insanı kutsamak ve onlara hizmet etmek için Rabbin ellerinde güçlü bir araç olacaksınız. Sevinçle tanıklık ederim ki cennetteki babamız ve onun sevgili oğlu İsa Mesih yaşıyor. Onların hizmetinde bulunmak her zaman sahip olabileceğimiz en büyük nimetlerden biridir. Bunlara İsa Mesih'in kutsal adıyla tanıklık ediyorum. Amin.
When I was 30 years old, I began working for retail. 30 yaşındayken Fransa'da bir perakende satış şirketinde çalışmaya başladım. Bir gün başka bir inançtan gelen ve iyi bir adam olan şirket başkanı beni odasına çağırdı. Onun şu sorusu beni ürküttü. Biraz önce kilisenizde bir rahip olduğunuzu öğrendim. Bu doğru mu? Evet, doğru. Rahipliğe sahibim diye cevap verdim. Cevabımın onun ilgisini çektiği çok açıktı ki ilaveten, ama siz bir ilahiyat okulunda mı okudunuz diye sordu. Elbette diye cevapladım. 14 ile 18 yaş arasında hemen hemen her gün Sevindirici Haber Okulu dersleri aldım dediğimde adam neredeyse sandalyesinden düşecekti. Birkaç hafta sonra beni ofisine tekrar çağırıp şirketler grubundaki bir şirkette müdür olarak işe başlamamı teklif ettiğinde çok şaşırmıştım. Hayrete düşmüştüm ve böyle önemli bir sorumluluğu üstlenmek için çok genç ve tecrübesiz olduğum konusunda endişelerimi belirttim. İyiliksever bir tebessümle dedi ki, bu doğru olabilir ama önemli değil. Senin ilkelerini biliyorum ve kilisende neler öğrendiğini biliyorum, sana ihtiyacım var. Kilisede öğrenmiş olduklarım konusunda haklıydı. Takip eden yıllar zordu ve bir genç bey olduğum zamandan bu yana kilisede hizmet ederek kazandığım tecrübeler olmadan hiçbir başarı elde edebilir miydim bilmiyorum. Kilisemizin küçük bir dalında büyüme nimetine sahip olmuştum. Sayımız pek fazla olmadığı için gençlerden bütün dal olaylarına aktif olarak katılmaları istenirdi. Çok meşguldüm ve yararlı olduğumu hissetmeyi severdim. Pazarları Rabbin sofrası masasında görevliydim. Kendi rahiplik kurulumda hizmet ettim ve başka çeşitli çağrılarda görev aldım. Hatta hafta içinde sık sık babama ve diğer yetişkin rahiplik sahiplerine yoldaşlık ediyordum ki üyelere ev öğretmenliği yapardık. Hastaları ve sıkıntıda olanları teselli ederdik ve ihtiyacı olanlara yardımcı olurduk. Kimse benim hizmet etmek, hatta liderlik etmek için çok genç olduğumu düşünüyor gibi durmuyordu. Bunların hepsi bana çok normal ve doğal geliyordu. Ergenlik yıllarım boyunca verdiğim bu hizmet benim tanıklığımı oluşturmama yardımcı oldu. Ve hayatımı Sevindirici bir haber üzerine kurmamı sağladı. Etrafım rahipliklerini başkalarının hayatlarını kutsamak için kullanmaya adamış iyi ve merhametli insanlar tarafından sarılmıştı. Onlar gibi olmak istedim. Onlarla hizmet ederek o sıralarda anlayabildiğimin çok daha ötesinde kilisede ve aynı zamanda dünyada iyi bir lider olmayı öğrendim. Bu toplantıya bu akşam katılan, izleyen ve dinleyen Harun rahipliğine sahip pek çok genç beylerimiz var. Bu izleyici kitlesine baktığımda pek çoğunuzun Melkizedek rahipliğine sahip belki babalarınız, dedeleriniz, ağabeyleriniz ya da rahiplik liderleriniz olan olgun insanların yanında oturduğunuzu görüyorum. Onlar sizi seviyorlar ve daha fazlası bu akşam buraya sizinle beraber olmak için geldiler. Bu kuşakların bir araya gelişi Tanrı'nın iki rahipliği arasında var olan bir birliğin ve kardeşliğin mükemmel görüntüsünü sunmaktadır. Farklı görevler ve yetkiye sahip olmalarına rağmen Harun ve Melkizedek rahipliği kurtuluş işinde ayrılmaz ortaklardır. Onlar el ele çalışırlar ve birbirlerine çok ihtiyaçları vardır. İki rahiplik arasında var olan mükemmel yakın ilişki modeli İsa Mesih ve Vaftizci Yahya arasındaki etkileşimde bulunur. Vaftizci Yahya'yı İsa olmadan hayal edebilmek mümkün müdür? Yahya tarafından gerçekleştirilen hazırlayıcı iş olmadan kurtarıcının görevi nasıl olurdu? Vaftizci Yahya'ya kadar var olan en asil görevlerden biri verilmişti. Şimdiye kadar Rabbin yolunu hazırlamak, onu su ile vaftiz etmek ve halkı onu kabul etmeleri için hazırlamak. Daha küçük rahipliğe atanmış olan bu doğru ve kutsal adam görevinin ve yetkisinin hem öneminin hem de sınırlarının tamamen farkındaydı. İnsanlar onu duymak ve onun tarafından vaftiz olmak için Yahya'ya akın akın geldiler. Kendi hakkıyla Tanrı'nın bir adamı olduğu için onurlandırıldı. ve ona saygı gösterildi. Fakat İsa geldiğinde Yahya kendinden daha büyük kişiye alçak gönüllülükle boyun eğdi ve bildirdi ki ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarının bağını çözmeye bile layık değilim. Daha yüksek rahipliğe sahip olan babanın biricik doğmuş oğlu İsa Mesih, Yahya'nın yetkisini alçak gönüllülükle tanıdı. Onunla ilgili olarak kurtarıcı şöyle dedi: kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Eğer bu iki rahipliğin sahipleri arasındaki ilişkiler İsa ve vaftizci Yahya tarafından kurulan düzenden esinlenmiş olsa, rahiplik kurullarımızda nelerin meydana gelebileceğini bir düşünün. Harun rahipliği sahibi genç kardeşlerim, aynı Yahya gibi sizin rolünüz Melkizedek rahipliğinin önemli işi için yolu hazırlamaktır. Siz bunu birçok değişik yollardan yapıyorsunuz. Siz vaftiz ve Rabbin sofrası kutsal törenlerini yerine getiriyorsunuz. Sevindirici haberi vaaz ederek, her üyenin evini ziyaret ederek ve kilise üyelerine göz kulak olarak bir halkın Rab için hazır olmalarına yardımcı oluyorsunuz. Fakir ve muhtaç olanlar için oruç adağı toplayarak destek sağlıyor ve kilise binalarının ve diğer dünyevi mal ve mülklerin sorumluluğunu üstlenerek katılımda bulunuyorsunuz. Sizin rolünüz önemli, gerekli ve kutsal bir roldür. Benim yetişkin kardeşlerim, sizler ister baba, gözetmen, genç beyler danışmanı ya da sadece Melkizedek rahipliği sahibi olun, daha küçük rahiplik sahiplerine dikkate alarak ve onları sizinle çalışmaya davet ederek kurtarıcının örneğini takip edebilirsiniz. Gerçekte bu davet Rabbin kendisinden gelir. O demiştir ki, bu yüzden daha küçük rahipliğe atananları yanınızda götürün ve onları randevu almaları, yolu hazırlamaları ve sizin gidemeyeceğiniz randevulara gitmeleri için önünüzden gönderin. Genç kardeşlerinizi yolu hazırlamaları için davet ettiğinizde sahip oldukları kutsal yetkinin farkına varmalarına ve bunu onurlandırmalarına yardımcı olursunuz. Bunu yaparak daha yüksek rahipliği alacakları, uygulayacakları gün hazırlanırken kendi yollarını hazırlamalarına yardımcı olursunuz. Sessiz, anlayışlı ve zeki genç bir rahip olan Alex'in gerçek hikayesini paylaşmama izin verin. Bir pazar günü Alex'in gözetmeni onu bir sınıfta yalnız ve oldukça sıkıntılı bir halde buldu. Genç kardeşimiz üye olmayan babası olmadan kiliseye gelmenin onun için ne kadar acı ve zor bir durum olduğunu açıkladı. Ve ardından gözyaşları içerisinde belki kendisinin kiliseyi bırakmasının daha iyi olacağını söyledi. Gözetmen bu delikanlı için samimi bir kaygı duyarak mahalle meclisini Alex'e yardım etmek için hemen harekete geçirdi. Planı çok basitti. Alex'i aktif tutmak ve sevindirici haberin işten tanıklığını geliştirmesine yardımcı olmak için onların Alex'in etrafını iyi insanlarla kuşatmalarını ve ona yapması için önemli işler vermeleri gerekiyordu. Rahiplik kardeşleri ve bütün mahalle üyeleri hızla Alex'in yardımına koştular ve ilgilerini ve desteklerini gösterdiler. Güçlü bir imanı ve sevgisi olan yüksek rahipler grup lideri onun ev öğretmenliği yoldaşı olarak seçildi. Gözetmenlik üyeleri onu kanatları altına aldı ve onu kendilerinin en yakın arkadaşı yaptılar. Gözetmen dedi ki, biz Alex'in meşgul olmasını sağladık. Düğünlerde yer görevlisi oldu. Cenazelerde yer görevlisi oldu. Mezar kenarı adamalarında bana yardımcı oldu. Pek çok yeni üyeyi vaftiz etti. Genç beyleri Harun rahipliği makamlarına atadı. Gençlik derslerini öğretti. Görevlilerle beraber dersler verdi. Konferanslar için binayı açtı ve konferanslardan sonra binayı geç vakitte kapattı. Hizmet projeleri yaptı. Bakım evlerindeki yaşlı üyeleri ziyaretlerimde bana eşlik etti. Rabbin sofrası toplantısında konuşmalar yaptı. Hastanede ve evinde hasta yatanlara gidip Rabbin sofrasını kutsayıp onlara sundu. Ve gözetmen olarak bütün yönleriyle güvenebileceğim çok az insandan biri oldu. Alex yavaş yavaş değişti. Rabbe olan imanı arttı. Kendisine ve sahip olduğu rahipliğin gücüne olan güveni yerine geldi. Gözetmen sözlerini şöyle bitirdi: gözetmen olduğum zaman içinde Alex her zaman benim en büyük nimetlerimden biri oldu ve olacaktır. Onunla işbirliği yapmak çok güzel bir ayrıcalıktır. İşten bir şekilde inanıyorum ki hiçbir genç bey görev sahasına kendi rahiplik hizmeti sayesinde daha hazırlıklı gitmemiştir.
Sevgili gözetmenlerim, mahallenizin gözetmeni olarak atamanızda ve görevlendirme töreninizde belirtildiği gibi Harun Rahipliği'nin ve Rahipler Kurulu'nun başkanı olarak sizin hizmet etmek üzere kutsal çağrınız vardır. Taşıdığınız ağır yüklerin farkındayım. Ancak bu genç beylere karşı olan vazifenizi en büyük önceliğiniz yapmalısınız. Bu vazifenizi ihmal edemezsiniz ya da bu sorumluluktaki rolünüzü başlarına devredemezsiniz. Sizleri mahallenizdeki Harun Rahipliği sahibi gençlerin her birini düşünmeye davet ediyorum. Hiçbirisi kendini asla dışlanmış ya da işe yaramaz hissetmemelidir. Sizin ya da diğer rahiplik kardeşlerinin yardım edebileceği bir genç bey var mı? Onu sizinle beraber hizmet etmeye davet edin. Onların sevindirici habere olan iman ve sevgileri en iyi şekilde rahipliği yüceltmek yoluyla gelişebilirken bizler genç beylerimizi oldukça sık olarak eğlendirmeye çalışır ve onları gözlemci rolünde bırakırız. Onlar kurtuluş işine aktif olarak katılarak cennet ile bağlantılı olacaklar ve ilahi potansiyellerinin farkındalığını kazanacaklardır. Harun Rahipliği bir yaş grubu olmaktan, bir öğretim ya da aktivite programından ya da kilisedeki genç beyleri görevlendirmek için kullanılan bir terimden öte bir şeydir. Ruhları kurtarmak için olan bu büyük işe katılımın gücü ve etkisidir. Hem rahipliğe sahip bu genç beylerin ruhlarını hem de hizmet ettikleri kişilerin ruhlarını kurtarmak için. Harun Rahipliğini hak ettiği yere, özel bir yere, hizmetin, hazırlığın ve kilisedeki bütün genç beyler için başarının olduğu bir yere koyalım. Merkezdeki rahipliğindeki sevgili kardeşlerim, sizleri Tanrı'nın bu iki rahipliğini birleştiren bu önemli bağı güçlendirmeye çağırıyorum. Harun Rahipliği gençlerini sizin önünüzden gidip yolu hazırlamaları için güçlendirin. Onlara güvenle, sana ihtiyacım var deyin. Harun Rahipliğine sahip siz gençler, dua ederim ki ağabeylerinize hizmet ettiğinizde Rabbin sesini size şunu söylerken duyacaksınız. Ne mutlu sana, çünkü sen büyük işler yapacaksın. İşte sen Yahya gibi benim önümden yolu hazırlamak için gönderildin. İsa Mesih'in adıyla amin.
Topluluk şimdi koroya katılarak İsrail'in fidye ile kurtarana ilahisini söyleyecek. Ardından ben sizlere hitap etme ayrıcalığına sahip olacağım. Benim sözlerimin ardından 1. Başkanlıktaki 1. Danışman Başkan Henry B. Eyring'i dinlemekten memnun olacağız.
My dear brothers, dear friends.
Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Dünya çapındaki bu ilham verici rahiplik toplantısında sizinle beraber olduğum için çok minnettarım. Başkan Manson, mesajınız ve kutsamanız için size teşekkür ediyoruz. Biz rehberlik, öğüt ve bilgelik sözlerinize her zaman dikkate alacağız. Seni seviyor ve destekliyoruz. Ve her zaman siz sevgili başkanımız ve Rabbin peygamberi için dua ediyoruz. Seni seviyor ve destekliyoruz ve her zaman siz sevgili başkanımız ve Rabbin peygamberi için dua ediyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce İspanya Madrid Tapınağı adandı ve Rabbin kutsal bir evi olarak hizmete başlandı. Herit ve ben bunu iyi hatırlıyoruz. Çünkü o zamanlar Avrupa Alan Başkanlığı'nda hizmet ediyordum. Birçok kişiyle beraber adama töreninden önceki etkinliklerin planlanmasının ve organize edilmesinin detayları ile ilgilenirken sayısız saatler harcamıştık. Adama töreni tarihi yaklaştıkça fark ettim ki katılmak için hala bir davet almamıştım. Bu biraz beklenmeyen bir şeydi. Sonuç olarak alan başkanı olarak benim sorumluluğum altında bu tapınak projesiyle fazlasıyla uğraşmıştım ve bunun için az da olsa bir sahiplik duygusu hissetmiştim. Harriet'e bir davetiye görüp görmediğini sordum. Görmemişti. Günler geçti ve benim kaygım artmıştı. Davetiyemizin kaybolup kaybolmadığını merak ettim. Belki kanepemizin yastıkları arasına gömülmüştü. Belki istenmeyen postalarla karışmış ve atılmıştı. Komşuların meraklı bir kedisi vardı ve ben ona bile şüpheyle bakmaya başlamıştım. Sonunda gerçeği kabullenmeye mecbur kaldım. Davet edilmemiştim. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi? Birisini incitecek bir şey mi yapmıştım? Birisi tapınağın bizim seyahat etmemiz için çok uzak olduğunu mu zannetmişti? Unutulmuş muydum? En sonunda bu tür düşüncelerin beni olmak istediğim bir yere götürdüğünü fark ettim. Olmak istemediğim bir yere götürdüğünü fark ettim. Harriet ve ben tapınak adama töreninin bizimle ilgili olmadığını kendimize hatırlattık. Bu, kimin davet edilmeyi hak ettiği veya etmediği ile ilgili değildi. Ve bu bizim duygularımız veya bizim hak etme hissimiz ile ilgili değildi. Bu, kutsal bir yapının en yüce Tanrı'nın tapınağının adanması ile ilgiliydi. Bu, İspanya'daki kilise üyeleri için bir sevinç günüydü. Eğer katılmak için davet edilmiş olsaydım, memnuniyetle katılırdım. Ama davet edilmesem bile sevincim daha az içten olmazdı. Harriet ve ben, arkadaşlarımız, sevgili erkek ve kız kardeşlerimiz için uzaktan sevinecektik. Bu harika kutsama için Tanrı'yı Frankfurt'taki evimizden aynı coşkuyla sanki Madrid'deymişiz gibi övecektik. 12'ler arasında İsa'nın hizmete çağırıp atadığı Yakup ve Yuhanna isimli iki kardeş vardı. İsa'nın onlara verdiği takma ismi hatırlıyor musunuz? Gök gürültüsü oğulları. İlgi çekici bir özgeçmişiniz olmadan öyle bir takma isim size verilemez. Ne yazık ki kutsal yazılar bu takma ismin kaynağı hakkında fazla açıklama vermiyor. Ancak Yakup ve Yuhanna'nın karakteriyle ilgili bize kısa belirtiler verilmiştir. Bunlar Samarya'daki bir köydeki panayıra davet edilmedikleri için gökten bu köye ateş yağdırılmasını öneren aynı iki kardeşti. Yakup ve Yuhanna balıkçılardı. Muhtemelen biraz pürüzlü yönleri vardı ama sanıyorum ki doğanın güçleriyle ilgili çok şey biliyorlardı. Kesinlikle girişken insanlardı. Bir keresinde kurtarıcı Yeruşalim'e son yolculuğunu yapmaya hazırlanırken Yakup ve Yuhanna ona özel bir taleple yaklaştılar. Belki de takma isimlerine yakışan bir istekle. Senden her ne dilersek bizim için yapmanı istiyoruz, dediler. İsa'nın onlara ne yapmamı istiyorsunuz diye cevap verirken gülümsediğini hayal edebiliyorum. Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver. Kurtarıcı şimdi onları istedikleri hakkında biraz daha derin düşünmeye davet etti ve şöyle dedi. Sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, bu amaç uğruna bir kampanya yaparak cennetin krallığında itibar kazanamazsınız. Başkalarına yemek ısmarlayarak sonsuz yüceliğe kavuşamazsınız. Diğer on havari gök gürültüsü oğullarının bu isteğini duyunca bilhassa onlar mutlu olmadılar. İsa zamanının az kaldığını biliyordu. Ve onun işini sürdürecek olanlar arasında çekişme görmek onu rahatsız etmiş olmalıdır. 12'lere gücün doğası hakkında ve bunun peşinden koşanları ve elinde bulunduranları nasıl etkilediğine dair konuştu. Dünyadaki etkili insanlar yetki makamlarını başkaları üzerinde baskı kurmak için kullanırlar, dedi. Neredeyse kurtarıcının bu sadık ve inançlı öğrencilerin yüzlerine sonsuz bir sevgiyle baktığını görebiliyorum. Neredeyse onun rica eden sesini duyabiliyorum. Oysa sizin aranızda böyle olmayacak. Ama aranızda kim büyük olmak isterse hizmetkarınız olacaktır. Ve aranızda kim birinci olmak isterse hepinizin uşağı olacaktır. Tanrı'nın krallığında büyüklük ve liderlik insanları gerçekte oldukları gibi Tanrı'nın onları gördüğü gibi görmek demektir. Ve sonra onlara elimizi uzatmak ve hizmet etmektir. Bu, mutlu olanlarla birlikte sevinmek, üzülenlerle birlikte ağlamak, sıkıntıda olanları ayağa kaldırmak ve Mesih'in bizi sevdiği gibi komşumuzu sevmek demektir. Kurtarıcı, Tanrı'nın çocuklarının hepsini onların sosyoekonomik durumlarına, ırkına, diline, siyasi fikirlerine veya milliyetlerine bakmaksızın sever. Ve biz de öyle yapmalıyız. Tanrı'nın en büyük ödülü hiçbir ödül beklentisi olmadan hizmet edenlere verilir. Bu ödül gösterişsiz hizmet edenlere, başkalarına yardım etme yollarını sessizce aramaya gidenlere, basit bir şekilde Tanrı'yı ve Tanrı'nın çocuklarını sevdikleri için başkalarına hizmet edenlere verilir. Yeni bir genel otorite olarak hizmete çağrılmamdan kısa bir süre sonra bir çadır kazığı biriminin yeniden organize olması için Başkan James E. Faust'a eşlik etme aracılığına sahip oldum. Arabayı güzel Güney Utah'taki görevimize doğru sürerken Başkan Faust zamanı beni bilgilendirmek ve bana öğretmek için kullanma nezaketinde bulundu. Bir dersi asla unutmayacağım. O şöyle dedi. Kilisenin üyeleri genel otoritelere karşı cana yakındır. Sana nazik davranacaklar ve senin hakkında güzel şeyler söyleyeceklerdir. Sonra kısa bir süre durakladı ve şöyle dedi. Dedir, her zaman bunun için minnettar ol. Ancak bunu asla içine çekme. Kilise hizmetiyle ilgili bu önemli ders, kilisenin her kurulundaki her rahiplik sahibini ilgilendirir. Bu, kilisenin üyesi olan hepimizi ilgilendirir.
Başkan J. Rubin Clark kilisede yetkili makamlara çağrılanlara nasihat verirdi. Onlara 6 numaralı kuralı unutmamalarını söylerdi. Kaçınılmaz olarak kişi şunu sorardı. 6 numaralı kural nedir? Kendini çok fazla ciddiye alma derdi. Tabii ki bunu ek bir soru takip ederdi. Diğer 5 kural nedir? Gözleri parlayarak Başkan Clark şöyle derdi. Başka kural yok. Etkili kilise liderleri olabilmek için şu önemli dersi öğrenmeliyiz. Kilisedeki liderlik başkalarını yönetmekle o kadar çok ilgili değil. Daha çok Tanrı tarafından yönlendirilme isteğimizle ilgilidir. En yüce Tanrı'nın azizleri olarak her durumda fakirleri ve muhtaçları, hastaları ve sıkıntıda olanları hatırlamalıyız. Çünkü bu şeyleri yapmayan kişi benim öğrencim değildir. Her yeri dolaşarak iyilik yapma ve başkalarına hizmet etme fırsatları sınırsızdır. Bu fırsatları toplumlarımızda, kilise mahallelerimizde ve dallarımızda, kesinlikle de evlerimizde bulabiliriz. Bununla beraber kilisenin her üyesine hizmet etmek için belirli resmi fırsatlar verilir. Biz bu fırsatları hizmet çağrıları olarak ifade ederiz. Hizmet için bizi kimin çağırdığını bize hatırlatması gereken bir terim. Eğer Elder Bednar bize çok güzel bir mesaj verdi. Genç erkek ve genç bayanların hizmet etmeleri konusunda. Eğer her hizmet çağrımıza Tanrı'ya hizmet etme ve insanlara imanla ve alçak gönüllülükle yardım etme fırsatları olarak yaklaşırsak, her hizmet işi öğrencilik yolunda atılan bir adım olacaktır. Böylece Tanrı sadece kendi kilisesini güçlendirip geliştirmeyecek ama kendi hizmetkarlarını da güçlendirip geliştirecektir. Bu kilise Mesih'in doğru ve sadakatli öğrencileri olabilmemize, Tanrı'nın iyi ve asil oğulları ve kızları olabilmemize yardım etmek için tasarlanmıştır. Bu sadece biz toplantılara gidip konuşmaları dinleyince olmaz. Ama dışarı çıkıp hizmet ettiğimiz zaman olur. İşte bu şekilde Tanrı'nın krallığında büyük oluruz. Hizmet çağrılarımızı lütufla, alçak gönüllükle ve minnetle kabul ederiz. Hizmet çağrılarımızdan özgür bırakıldığımızda bu değişimi aynı lütufla, alçak gönüllükle ve minnetle kabul ederiz. Tanrı'nın gözünde krallık dahilinde hiçbir çağrı başka bir hizmet çağrısından daha önemli değildir. Hizmetimiz büyük veya küçük olsun, ruhlarımızı saflaştırır. Cennetin pencerelerini açar ve Tanrı'nın kutsamalarını sadece hizmet ettiğimiz insanların üzerine değil, ama bizim üzerimize de bırakır. Başkalarına elimizi uzattığımızda, Tanrı'nın hizmetimizi onaylayarak ve takdir ederek kabul ettiğini mütevazi bir güven ile bilebiliriz. O, bu şefkat dolu içten davranışları, özellikle başkaları tarafından görülmeyen ve fark edilmeyen davranışları sunduğumuzda bize gülümser. Kendimizi başkalarına verdiğimiz her seferde, bizim için her şeyini veren kişinin iyi ve gerçek öğrencileri olabilmeye bir adım daha yaklaşırız. Kurtarıcımız. Öncülerin Salt Lake Vadisi'ne gelişlerinin 150. yıl dönümü sırasında kardeş Myron Richens, Utah Henneder'de bir çadır kazığı başkanı olarak hizmet ediyordu. Kutlamalara öncülerin onun kasabasından geçişinin tekrar sahnelenmesi de dahil edilmişti. Başkan Richens kutlama planlarıyla bizzat ilgileniyordu ve
etkinlikleri genel otoritelerle ve başkalarıyla müzakere etmek için birçok toplantıya katıldı. Asıl kutlamalar başlamadan önce Başkan Richens'in çadır kazığı birimi tekrar organize edilmiş ve kendisi başkan olarak hizmetinden serbest bırakılmıştı. Ertesi pazar liderler kutlama ile ilgili yardım etmeleri için gönüllüler aradıklarında Başkan Richens mahalle rahipliği toplantısına katılıyordu. Başkan Richens diğerleriyle birlikte elini kaldırdı ve ona işçi tulumunu giyip kamyonetini ve küreğini getirmesi için talimatlar verildi. Sonunda büyük organizasyon sabaha gelip çatmıştı ve Başkan Richens gönüllü hizmeti için kutlama alanına geldi. Sadece birkaç hafta önce bu önemli etkinliğin planlaması ve yönetimi için önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak o günkü görevi geçit törenindeki atları takip etmek ve arkalarından giderek temizlik yapmaktı. Başkan Richens bunu memnuniyetle yaptı. Bir hizmet şeklinin başka bir hizmetten daha üstün olmadığını anlıyordu. Kurtarıcının sözlerini biliyordu ve bunları uyguladı. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Bazen gök gürültüsü oğulları gibi göze çarpan makamları arzu ederiz. Tanınmak için gayret ederiz, liderlik etmeyi ve unutulmaz bir katkı sağlamayı isteriz. Rabbe hizmet etmeyi istemekte yanlış olan bir şey yok. Ancak kilisede insanların övgüsünü ve hayranlığını kazanmak amacıyla kendi iyiliğimiz için itibar kazanmaya çalıştığımızda kendi ödülümüzü alırız. Diğerlerinin övgülerini içimize çektiğimizde o övgü bizim ödülümüz olacaktır. Kilisedeki en önemli hizmet çağrısı nedir? Şu anda sahip olduğunuz çağrıdır. Ne kadar mütevazi veya seçkin görünüyor olursa olsun, şu anda sahip olduğunuz hizmet çağrısı sadece diğerlerini yukarı kaldırmanıza değil, aynı zamanda olmak üzere yaratıldığınız Tanrı'nın bir adamı olmanıza izin verecektir. Rahiplikteki sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim, nerede durursanız durun, insanları yukarı kaldırın. Pavlos Filipililere şöyle öğretmiştir. Bencil, ihtirasla ve gösterişle motive olmak yerine, her biriniz alçak gönüllükle birbirinize kendinizden daha önemliymiş gibi davranarak hareket etmelisiniz. Kilisede başkaları için olan gerçek ve alçak gönüllü hizmet pahasına şeref ve şöhret aramak Esav'ın ticaret işidir. Dünyevi bir ödül alabiliriz. Ancak bu büyük bir bedelle gelir ki bu göksel takdirin kaybıdır. Yumuşak huylu ve alçak gönüllü olan insanların övgüsünü değil ama kendi babasının isteğini yapmak isteyen kurtarıcımızın sergilediği örneği izleyelim. İnsanları alçak gönüllülükle, enerji, minnet ve şeref ile hizmet edelim. Hizmet işlerimiz mütevazi, gösterişsiz veya az değerli gibi görünse de başkalarına nezaket ve şefkat ile ulaşanlar bir gün her şeye gücü yeten Tanrı'nın sonsuz ve kutsanmış lütfu ile hizmetlerinin değerini anlayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, umarım rahiplik yönetiminin şu yüce dersini uzun uzun düşünebilir, anlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Aranızda en büyük olan hizmetkarınız olacaktır. Bu benim duam ve kutsamamdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
My beloved brethren of the priesthood. My purpose
Sevgili rahiplik sahibi kardeşlerim, bugünkü amacım rahiplik hizmetinizde size hem güvence vermek hem de size canlılık kazandırmaktır. Bazı açılardan bu amacım kurtarıcı, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım sorusunu soran zengin bir genç adamla tanıştığı zaman onun sahip olduğunu düşündüğüm amacına benzemektedir. Hizmetinizin kabul edilebilir olup olmadığını merak ederken, bu genç adamın kurtarıcıya gittiği gibi belki de siz de bu konferansa geldiniz ve aynı zamanda yapmanız gereken daha çok şeyin olduğunu hissedebilirsiniz. Belki de çok daha fazlasını. Rabbin kutsal rahipliğinin bir sahibi olarak onun yardımıyla daha neleri başarabileceğinize dair cesaretlendirici bir bakışı da takdim ederken, daha önce yapmış olduğunuz şeylere ilişkin Rabbin sevgi dolu onayını iletebilmek için dua ediyorum. Zengin genç adamın kurtarıcıyı takip etmesi için ondan sahip olduğu her şeyi satması istendi. Sizin gelecekteki gelişmeniz bunu gerektirmeyebilir. Fakat muhtemelen bir miktar fedakarlık gerektirecektir. Hangisi olursa olsun, umarım benim mesajım, genç adamın yaptığı gibi üzüntü içinde uzaklaşmanıza neden olmaz. Daha ziyade sizin sevinç içinde yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Çünkü siz gelişmek istiyorsunuz. Buna rağmen Rabbin bizi ne yapmamız için çağırdığını düşündüğümüzde biraz yetersiz hissetmemiz doğaldır. Aslında bana rahiplik vazifelerinizi kusursuz bir şekilde yerine getirecek kadar kabiliyetli olduğunuzu hissettiğinizi söyleseydiniz, bunları anlamadığınızdan endişelenebilirdim. Diğer taraftan, görevin sizin yeteneklerinizin çok ötesinde olduğundan, içinizden vazgeçiyor gibi hissettiğinizi bana söyleseydiniz, o zaman yalnız başına yapamayacakları şeyleri yapmaları için Rabbin rahipliğine sahip kişileri nasıl yüceltip güçlendirdiğini anlamanıza yardım etmek isterdim. Bu, sizin çağrılarınızla ilgili olarak sizin için doğru olduğu kadar, benim çağrılarımla ilgili olarak benim için de doğrudur. Hiçbirimiz sadece kendi bilgeliğimize ve yeteneklerimize dayanarak rahiplik işini yapamaz ve iyi bir şekilde yapamaz. Çünkü bu iş bizim işimiz değil, Rabbin işidir. Bu yüzden siz gerek Rabbin sofrası kutsal törenine bir miktar ruhsal güç getirme görevi emanet edilen yeni hizmete çağrılmış bir hizmetli olun, gerek bilmediğiniz bir aileye ya da sevginizi ve hizmetinizi istemiyor gibi görünen kişilere sevginizi göstermek ve hizmet etmek için Rab tarafından atanmış bir ev öğretmeni olun. Gerekse evine doğrulukla başkanlık etmesi gerektiğini bilen fakat bunu nasıl yapacağından emin olamayan ve çocukların hızla büyüyor olması ve dünyanın çok sert ve düşmanca görünüyor olması sebebiyle zamanın hızla geçtiğini düşünen bir baba olun. Bunu başarmanın tek yolu Rab'be güvenmektir. Bu yüzden eğer kendinizi biraz bunalmış hissediyorsanız bunu iyi bir işaret olarak görün. Bu Tanrı'nın size olan güveninin büyüklüğünü hissedebileceğinizi gösterir. Bu rahipliğin gerçekte ne olduğunu birazcık olsun anladığınız anlamına gelir. Dünyada bu anlayışa sahip olan çok az insan vardır. Mantıklı bir tanımını ezbere söyleyebilenler bile bunu gerçekten anlayamayabilir. Taşıdıkları ruhun gücü aracılığıyla ruhsal rahiplikle, kutsal rahiplikle ilgili huşu duygumuzu derinleştirebilecek bazı kutsal yazılar vardır. Bunlardan bazıları Melkisedek rahipliğinin gücü ve yetkisi kilisedeki bütün manevi kutsamaların anahtarlarına sahip olmaktır. Göklerin krallığının sırlarını alabilme ayrıcalığına sahip olmak ve göklerin onlara açılmasını sağlamak, ilk doğanın genel kurultayı ve kilisesiyle bağlantılı olmak ve Tanrı Baba'nın ve yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'nın paydaşlığından ve varlığından yararlanmaktır. Harun rahipliğinin gücü ve yetkisi, meleklerin hizmetinin anahtarlarına sahip olmaktır. Bu rahipliğin kutsal törenlerinde Tanrı gibi olmanın gücü gösterilir. Çünkü bu olmadan kimse Tanrı'nın hatta Baba'nın yüzünü göremez ve yaşayamaz. Bu yüksek rahiplik Tanrı'nın oğlunun düzenine göre olup dünyanın kurulduğundan beri olan düzendir. Ya da başka bir deyişle günlerin başlangıcı ya da yılların sonu olmadan onun her konudaki ön bilgisine göre sonsuzluktan tüm sonsuzluğa kadar hazırlanmıştır. Bu düzen ve çağrıya göre atanan herkesin dağları parçalayacak, denizleri bölecek, suları kurutacak, suları akış yollarından çıkartacak güce iman sayesinde sahip olması gerekir. Ulusların ordularına karşı koymak için, yeryüzünü bölmek için, her çeteyi dağıtmak için, Tanrı'nın huzurunda durmak için, bütün bunları O'nun isteğine, O'nun emrine göre yapmak için, yönetimlere ve güçlere boyun eğdirmek için ve bu dünyanın kuruluşundan önce var olan Tanrı'nın oğlunun isteğiyle olur. Alıntı bitmiştir. Rahiplik gücünün bu kadar huşu uyandıran açıklamalarına yanıt vermenin bir yolu, bunların bizim için geçerli olmadığını varsaymaktır. Yanıt vermenin bir başka yolu da özbenliği arama sorularıyla olur ki bunlar kendi kalplerimizde sorulmuş olan şu sorular gibidir. Göklerin bana açıldığını hiç hissettim mi? Hiç kimse rahiplik hizmetimi tanımlamak için meleklerin hizmeti ifadesini kullanmak istedi mi? Tanrı gibi olmanın gücünü hizmet ettiğim insanların hayatına getiriyor muyum? Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek için mecazi anlamda da olsa daha önce bir dağ parçaladım mı? Bir orduya karşı koydum mu? Birliğinin çetelerini dağıttım mı veya dünyevi güçlere boyun eğdirdim mi? Böyle bir içe bakış her zaman Rabbin hizmetinde daha fazla şey yapabileceğimize dair bir his getirir. Umarım bu size de daha fazlasını yapmayı isteme hissini, Rabbin mucizevi işini bütünüyle katılma arzusunu verir. Bu tür duygular, rahiplik hizmetinin hazırlamayı amaçladığı adam gibi olmak için atılmış ilk adımdır. Bir sonraki adım, Yehova ve Hanok arasındaki ilişkide açıklanmaktadır. Hanok'u büyük kötülüklerin ortasında Siyon'u kuran güçlü bir peygamber olarak biliyoruz. Ama o güçlü bir peygamber olmadan önce Hanok kendisini genç bir adam olarak yavaş konuşan ve herkes tarafından nefret edilen birisi olarak görüyordu. Rabbin Hanok'u teşvik etmek için kullandığı kelimeleri dinleyin. Aynı zamanda bunlar Rabbin bir rahiplik sahibi olarak başkalarına hizmet etmek üzere çağrılan sizlere söylediği sözlerdir. Alıntı ve Rab Hanok'a şöyle dedi. İlerle ve sana emrettiğim gibi yap ve hiç kimse seni delik deşik edemeyecek. Ağzını aç ve o dolacak ve ben sana söyleyeceklerini bildireceğim. Çünkü bütün insanlar benim elimde ve ben uygun gördüğüm şekilde yapacağım. İşte benim ruhum senin üzerinde. Bu nedenle senin sözlerinin hepsini haklı çıkaracağım ve dağlar senin önden kaçacak. Ve ırmaklar yönlerini değiştirecek. Ve sen bende kalacaksın. Ve ben sende. Bu yüzden benimle beraber yürü. Kardeşlerim, rahipliği atamamız Rabbin kendisiyle yürümemiz için gönderdiği bir davettir. Peki Rab'le yürümek ne demektir? Bu, onun yaptıklarını yapmak. Onun hizmet ettiği şekilde hizmet etmek demektir. O, muhtaç olanları kutsamak için kendi rahatını feda etti. Bu yüzden bizim yapmaya çalıştığımız şey budur. Onun toplum tarafından göz ardı edilen, hatta dışlanan kimselere karşı özellikle dikkat ettiği görüldüğü için biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. O, rağbet görmese bile babasından aldığı doğru öğretiye cesurca ama sevgiyle tanıklık etti. Bu yüzden biz de öyle yapmalıyız. O herkese bana gelin dedi ve biz de herkese ona gelin diyoruz. Rahiplik sahipleri olarak bizler onun temsilcileriyiz. Kendimiz için değil, onun için hareket ederiz. Kendi sözlerimizi değil, onun sözlerini söyleriz. Hizmet verdiğimiz insanlar hizmetimizin ötürü onu daha iyi tanırlar. Rabbin benimle yürü çağrısını kabul eder etmez, rahiplik hizmetimizin doğası değişir. Hemen daha yüce ve daha asil olur. Ayrıca daha başarılabilir olur. Çünkü yalnız olmadığımızı biliriz. Başkan Thomas A. Monson, 9 yıl önce ellerini başımın üzerine koyduğunda ve şimdiki çağrımda hizmet etmeye başlarken beni kutsadığında bunu en güçlü şekilde hissettim. Bu kutsamada kurtarıcının şu sözlerini söyledi. Ve kim seni kabul ederse ben de orada olacağım. Çünkü senin önünden gideceğim. Sizin sağ tarafınızda ve solunuzda olacağım ve ruhum kalplerinizde olacak. Ve benim meleklerim sizi yukarı taşımak için etrafınızda olacak. Bu söze defalarca güvendim. Ve 72 yıllık rahiplik hizmetim boyunca bu sözün birçok yönden yerine geldiğini gördüm. Bu söz, Harun rahipliğinin yeni bir sahibi olduğum ve Rabbin sofrasını dağıtma görevi bana verildiğinde gerçekleşti. Bir hata yapacağımdan korktuğum için toplantı başlamadan önce kilisenin dışına çıktım. Ve Tanrı'dan bana yardım etmesi için umutsuzca dua ettim. Bir cevap geldi. Rabbin yanımda olduğunu hissettim. Bana olan güvenini hissettim. Ve öyle ki onun işindeki rolüm için kendimi güvende hissettim. Bu söz ben gözetmen olarak hizmet ederken tekrar gerçekleşti. Ciddi bir hata yapmış ve şimdi zor bir kararla karşı karşıya kalan bir bayan bana telefon açtı. Onu ziyaret ettiğim zaman onun probleminin çözümünü bildiğimi hissettim. Fakat ona bu yanıtı benim vermemem gerektiğini de kuvvetle hissettim. Bunu kendisi için elde etmesi gerekiyordu. Ona şöyle söyledim. Eğer Tanrı'ya sorarsan onun sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğine inanıyorum. Daha sonra bu kadın Tanrı'ya sorduğunu ve onun kendisine cevap verdiğini söyledi. Başka bir zaman başka birisi bana telefon açtı. Bu sefer polis arıyordu. Bana sarhoş bir şoförün arabasıyla bir bankanın lobisine çarptığını söyledi. Şaşkın şoför güvenlik görevlisinin silahını sağa sola sallamaya başladığını görünce "Vurmayın, ben bir Mormonum." diye bağırmıştı. Sarhoş şoförün benim mahallemin kısa süre önce vaftiz olmuş yeni bir üyesi olduğu keşfedildi. Gözetmen ofisimde onunla konuşmayı beklerken antlaşmaları bozduğu ve kiliseyi utandırdığından dolayı kendisini pişman hissetmesi için ne söyleyeceğimi planladım. Fakat oturmuş ona bakarken aklımda sanki birisi bana bunu söylüyormuş gibi onu benim gördüğüm gibi görmene izin vereceğim diyen bir ses duydum. Ve sonra kısa bir süre için onun bütün görünümü değişti. Sersem bir genç adam değil, Tanrı'nın temiz, zeki ve asil bir oğlunu gördüm. Aniden Rabbin ona olan sevgisini hissettim. Bu görüm bizim konuşmamızı değiştirdi. Ayrıca beni de değiştirdi. Rabbin işini yaparken onunla beraber yürüme tecrübelerinden önemli dersler öğrendim. Bunlardan üçünü sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, Tanrı en yeni ve en geç hizmetliği bile fark eder ve destekler. Sizi ve onun adıyla verdiğiniz hizmeti Tanrı'nın fark etmesi için çok küçük ya da önemsiz olduğunu hissetmenize hiç gerek yoktur. İkinci ders, Rabbin işi sadece sorunları çözmek değil, insanları güçlendirmektir. Bu yüzden rahiplik hizmetinizde onunla yürürken bazen en etkili çözüm gibi görünen şeyin Rabbin tercih ettiği çözüm olmadığını anlarsınız. Çünkü bu insanların büyümesine izin vermez. Eğer dinlerseniz size kendi yollarını öğretecektir. Unutmayın ki Tanrı'nın işi ve görkemi yalnızca etkili bir organizasyonu yönetmek için değil, insana ölümsüzlüğü ve ebedi hayatı sağlamak içindir. Sonuç olarak bu yüzden O sizin ve benim gibi kusurlu ölümlülere kendi rahiplik yetkisini verir ve bizi kendi işine katılmaya davet eder. Gelişmemiz O'nun işidir. Şimdi üçüncü ders. Rahiplik hizmetinde kurtarıcı ile birlikte yürümek başkalarına bakış şeklinizi değiştirecektir. O size onun gözleriyle başkalarını görmeyi öğretecektir ki bu dış görünüşü geçip yüreğe bakma anlamına gelmektedir. Kurtarıcı bu şekilde Simon'u düşüncesizce hareket eden bir balıkçı gibi değil de Petrus gibi kilisesinin gelecekteki kaya gibi sağlam bir lideri olarak görebildi. Bu sayede o Zakka'yı başkalarının gördüğü gibi ahlaksız bir vergi toplayıcısı olarak değil, İbrahim'in dürüst ve namuslu bir oğlu olarak görebildi. Eğer kurtarıcıyla yeterince uzun yürürseniz, herkesi, geçmişleri ne olursa olsun, sınırsız potansiyelleriyle Tanrı'nın bir çocuğu olarak görmeye öğreneceksiniz. Ve eğer kurtarıcıyla yürümeye devam ederseniz, onun sahip olduğu bir başka armağanı, insanların kendi potansiyellerini görmelerine ve tövbe etmelerine yardım etme yeteneğini geliştireceksiniz. Sevgili rahiplik kardeşlerim, birçok bakımdan o ilk Paskalya pazarında Emmaus'a giden yolda yürüyen iki öğrenci gibiyiz. Dirilişin sabahıydı. Fakat henüz bir diriliş olduğundan veya dirilişin ne anlama geldiğinden emin değillerdi. Onlar Nasıralı İsa'nın İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştu. Fakat onlar kutsal yazılarda diriliş hakkında öğretilen her şeye inanmakta ağır davranmışlardı. Birlikte yürüdükleri ve konuyu tartışmaya çalıştıkları sırada İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. Tanıklık ederim ki rahiplik hizmeti yolunda yürüdüğümüz zaman kurtarıcı İsa Mesih bizimle gelir. Çünkü bu yol onun patikasıdır, onun yoludur. Onun ışığı bizim önümüzden gider ve onun melekleri etrafımızı kuşatır. Rahipliğin ne olduğunu veya bunu onun kullandığı gibi nasıl kullanacağımızı tam olarak anlayamayabiliriz. Fakat yüreklerimizin içimizde yandığı o anlara tam dikkat edersek gözlerimiz açılabilir ve hayatımızda ve hizmetimizde onun elini görebiliriz. Tanıklık ederim ki Tanrı'nın çocuklarını kurtuluşa götüren büyük işte onun yanında çalışarak ve ona hizmet ederek onu en iyi şekilde öğrenebiliriz. Çünkü bir insan hizmet etmediği ve kendisine yabancı olan ve kalbinin düşüncelerinden ve amaçlarından uzak olan efendisini nasıl tanıyabilir? İsa Mesih bizim öğretmenimizdir. Bu onun kilisesidir. Sahip olduğumuz rahiplik onun rahipliğidir. Umarım her birimiz onunla yürümeyi seçeriz ve onun bizimle nasıl yürüdüğünü anlarız. Sizlere ciddi tanıklığımı veriyorum ki İsa Mesih'tir, bizim dirilmiş Efendimiz'dir. Sizinle tanıklığımı paylaşıyorum ki onun bize emanet ettiği rahiplik onun adıyla konuşma ve hareket etme gücüdür. Bizler dualarımızı cevap veren ve almak için kutsandığımız her rahiplik sorumluluğumuzda bizi güçlendirmek için kutsal ruhu gönderen sevgi dolu cennetteki babanın çocuklarıyız. Joseph Smith babayı ve oğlu gördü. Ona rahiplik anahtarları verilmiştir ki bu anahtarlar bugün onları kullanan Başkan Thomas A. Monson'a teslim edilmiştir. Bunlara İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin.
Başkan Manson ve kardeşlerim, teşekkürler. Kardeşlerim, bu akşamki katılımınız için size minnettarız. Aynı şekilde bize sundukları ilham verici müzik için rahiplik korosuna teşekkür ediyoruz. Ve bu toplantının hazırlanışına herhangi bir şekilde yardımcı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Koro, İsrail'in umudu ilahisini söyleyerek bu toplantıyı kapatacak. Ardından kapanış duası 70'lerden yaşlı Carlos A. Godoy tarafından edilecek.
See the sheets and signals onward and
Cennetteki babamız, biz bu konferans toplantısının, rahiplik toplantısının sonunda senin önüne geliyoruz ve sana her şey için şükürlerimizi sunuyoruz. Bu toplantıda bulunabildiğimiz için ve liderlerimiz tarafından yönlendirebildiğimiz için sana minnettarlığımızı sunuyoruz. Senin kilisenin rahiplik sahibi olan birileri olarak bütün liderlerimiz için ve birinci başkanlık için dua ediyoruz. Ve 70'ler için de dua ediyoruz. Ve sevgili peygamberimiz Thomas Emanson için bugün dua ediyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Babamız, bu toplantıdan ayrılırken ruhunun bizimle daimi kalması için dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki burada verilen öğretileri ve danışmanlıkları hayatımıza işleyebilelim. Ki daha iyi olmayı öğrenebilelim. Daha iyi olabilmemiz için bize yardım etmeni diliyoruz, dua ediyoruz. Lütfen bizden hizmet bekleyenlere daha iyi hizmet verebilmek ve bizim sevgimizi bekleyenlere bunu iletebilmemiz için bize yardımcı ol. Kurtarıcımız İsa Mesih'i seviyoruz. Ve onun sevgisini taşıyoruz ve bunu İsa Mesih'ine de söylüyoruz. Amin.